Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydınlar.
Merhabalar.
Evet, bugün Rusya-Türkiye ilişkileri üzerinde biraz duralım demiştik. İdlib mutabakatı.
Evet.
Şimdi şeyde Erdoğan da bir de göçmen meselesini görüşmek üzere Avrupa Birliği'ne gidiyormuş galiba.
Evet, Brüksel'e gidiyor.
Brüksel'e.
Duyuyor musunuz?
Evet, duyuyoruz.
Tamam. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkilerine geçtiğimiz yıllarda sürekli baktık yani. Bugün ben şöyle iki liderin de iktidara geldiğinden bu yana ne olmuş? 2000'de malum Putin devlet başkanı oldu. 2002'de de AKP iktidara geldi. Şimdi iki ülkenin de iki liderin görüşmeleri ilk olarak karşılıklı olarak şeyle başlıyor. 2003 Mavi Akım projesi doğal gaz akışı başlıyor. 2004'te de Putin Türkiye'yi ziyaret ediyor ve Soğuk Savaş sonrasında da ilk gelen Rusya Devlet Başkanı oluyor. Şimdi yaptığım hesaplamalara göre 2004 ile 20 Kasım 2015 arasında 17 kez uçak düşme olayına kadar 17 kez görüşme yapmışlar Türkiye ve Rusya Devlet Başkanları. Bu rakam da zaten bu süre içerisinde bazı gelişmeleri açıklıyor. İşte bu doğalgazla ilgili Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisindeki yaşadıkları ve sonrasında ki gelişmeler, özellikle Rusya ile ekonomik ilişkilerinde turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, doğalgaz kapasitesinin boru hatlarının başlaması ve karşılıklı ticaret hacminin sürekli yükseldiğine tanık oluyoruz. 2015 yılında bir de üstelik şey kuruluyor, üst düzey danışma konseyi oluşturuluyor. O nedenle de görüşüyorlar. Bu 2015'e kadar olan fiziki görüşmelerde şeyi hesaplayamadım. Telefonla yapılan görüşmeleri derleyemedim. Ama özellikle işte 2015'te ilişkiler malum uçak kriziyle kesiliyor ve biz bir dip yapıyoruz. Hem ticaret hacmi inanılmaz daralıyor. Turların engellenmesi söz konusu oluyor, turistlerin gelmesi. Bu olayla ilişkiler 2016'nın şeyine kadar, Haziran'ına kadar, yani özür mektubu, Erdoğan'ın özür mektubu göndermesine kadar muazzam bir gerilim içerisinde ve soğuk bir şekilde ve ticaret hacmi düşüyor. Doğalgaz alıyoruz. Yapılabilen tek şey 12 milyar dolara veriyor, 37 milyar dolarla Türkiye ilişkileri. Bu şeyden sonra darbeden sonra hemen 2016'da darbe girişiminden sonra ilişkiler yeniden tazeleniyor. Bir rakam 39 ay yani 15 Temmuz 2016'dan 23 Ekim 2019'a kadar 39 aylık süre içerisinde 24 kez yüz yüze 45 kez telefonla görüşüyorlar. Sonra Ekim'den sonrasında hesaplamaya çalıştım ama telefonları bulamadım açıkçası. Burada da 6-7 kez yüz yüze görüşme var. Yani şu son Moskova mutabakatına kadar. Moskova anlaşması ateşkesine kadar. Şimdi bu işe bu rakamlar çok eksikleri olabilir ama şunu gösteriyor ki 2003'ten 2004'ten itibaren Türkiye ve Rusya arasındaki iktisadi, siyasi, askeri detaylara girmeyeceğim. Zaten bu şeyden sonra özellikle 15 Temmuz harekatından sonra, yani Haziran'da özür mektubu gidiyor. Temmuz'da darbe girişimi söz konusu oluyor. Ve ondan sonra söylediğim rakamlar, yani 30'u aşkın görüşme yüz yüze oluyor. Ve 50'yi aşkın da muhtemelen telefon görüşmesinin yapıldığı iki ülke devlet başkanı ilişkisi bu düzeyde. Türkiye'nin son Soğuk Savaş sonrası politikalarında özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde Türkiye'de bir bazı kesimlerinde ortaklaşarak yürüttükleri bir Avrasyacılık politikasının geliştiğini tanık olduk. Ve Rusya ile çok tarihinde olmadığı kadar gelişkin bir ilişki alanın tesis edildiğini gördük. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca BRICS içinde ve Şangay Beşlisi içinde yer almamız gerektiğini, AB'ye ve Batı'ya karşı alternatiflerimizin olduğunu söyledi. Evet. Ve bu yakınlaşma politikası bunu haddelere kadar geldi ve iki şeyde Suriye politikasında ciddi bir problem yaşandı. Tercihi Rusya'nın her zaman Suriye yönetimi oldu. Tarihsel olarak da zaten Soğuk Savaş döneminde de Suriye ile ilişkili bir gelişimdi. Libya politikasında yaşadık. Ve buna rağmen yeniden tesis edilen bir ilişki var. Bu anlamda baktığımızda aslında yani Moskova mutabakatı Türkiye açısından bir miras oluyor. Yani bu ilişkinin ve istenilen noktada bir durum tesis edilmediğini, bir durum tesis edilmediğini gösteriyor ki bütün bu yaklaşık 2004'ten bu yana 16 senelik ilişkinin sonunda bana kalırsa Türkiye'de Rusya politikasının ve Avrasyacılığının sonu diyebiliriz. Yani Rusya, Suriye üzerinden, Rusya üzerinden çözülen politikanın birer birer bu iktidarın, Erdoğan iktidarının iflas ettiğini görüyoruz. Yani bir anlamda Batı'dan uzaklaşma politikası iflas ediyor. Çünkü Moskova Anlaşması, Moskova Ateşkesi, Türkiye açısından açıkçası bütün bu 16 yılın bakiyesinin ekside olduğunu gösteren bir duruma işaret ediyor. Tabii bu soru şöyle geliştirilebilir. Rusya politikanın böylesine bir sonuçla karşı karşıya olduğunuzda bu saatten sonra direksiyonu döndürmek, Batı'ya döndürmek mümkün mü? Bu da hiç kolay değil. Çünkü Türkiye özellikle Rusya ile ve Avrasyacılıkla olan bu ilişkilerinde hem istediği sonucu elde edememiş durumda, hem de Batı ile olan ilişkileri, NATO, Avrupa Birliği, Birleşik Devletler'le olan ilişkileri hem askeri planda hem siyasal planda önemli ölçüde yıpratmış, küstürmüş, darıtmış bir durumda. Dolayısıyla eğer yüzünüzü tekrar Batı'ya çevirmek için Türkiye çok güvenilir bir ülke ve güvenilir bir kadroya sahip değil. Eğer tekrar Batı'ya dönmek istiyorsanız, ki bu dönmek istemek için askeri demokratikleşme ve otoriter rejimin terk edilmesi gerektirir. Türkiye Batı dünyasında yeniden merhaba diyebilmesinin temel koşulu otokratik bir yönetimden uzaklaşma. Dolayısıyla Erdoğan bu geçişi istese de yapması pek mümkün gözükmüyor. Bugün için bunun olması için de bir iktidar transferine ihtiyaç var. İktidar ve rejim değişikliğine ihtiyaç var. Bu anlamda Moskova ateşkesinin iç siyasal gelişmeni ve Türkiye'nin dış politika eklemine oturttuğumuzda bu tür durumların gelişmesine işaret ettiğini pekala söyleyebiliriz.
Evet Ali Bey, ben de bir şey sorayım. İki şey ilave etmek istiyorum. Bir tanesi bu sözünü ettiğiniz dönemde 2004'te başlayan ve 2020'ye kadar devam eden bu 16 sene içinde iki büyük olay cereyan etti. Bir tanesi sizin de sözünü ettiğiniz Rus uçağının düşürülmesi ve pilotun da kendisini fırlatma mekanizmasını kullandığı halde yere indiği zaman paraşütle öldürülmesi, yerel oradaki insanlar tarafından bir cinayet gibi bir şey oldu orada. Bir de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin milyonlarca Karlov'un büyük Karlov'du değil mi adı?
Evet, Karlov.
Büyükelçi bütün televizyonda, hatta konuşma bir serginin açılışını yaparken herkesin gözü önünde güvenlikçilerden biri tarafından kelime-i şehadet vesaire gibi bir takım şeyler getirilerek öldürülmesi ve o olayın da arkasında neler olduğu bilinmedi. Her iki olayında, yani Rus uçağının düşürülmesi de, büyükelçinin de televizyonda konuşma yaparken milyonların önünde öldürülmesi de açığa çıkmadı. Bir de şeyi de soracağım, Erdoğan'ın son söylediği şeyler, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rejim askerlerinin birinci hedef olarak İdlib'deki gözlem noktalarımızın dışına çıkarmaya kararlıyız demişti Soçi mutabakatı kapsamında. Havadan ve karadan askeri gücümüzü harekete geçireceğiz demişti. Yani gözlem noktalarının etrafındaki rejim askerlerinin kuşatmasını kaldırmak demişti ama olmadı anladığım kadarıyla. Hatta Şubat ayı bitmeden, gözlem noktalarını Şubat ayı bitmeden kuşatma altından kurtarmak demişti. Ama kuşatma sürüyor anladığım kadarıyla, haritalardan da görüldüğü gibi. Yani çok da gerçekleşmiş değil. Mehmet Yılmaz da T24'te buna işaret etmiş zaten yazısında.
Yani Türkiye bu son ateşkes denilen ya da ateşkes değil de askeri harekatın durması anlamındaki mutabakatta geriye dönüp baktığımızda çok önemli kayıtlarla bütün yorumcular bunu söylüyor. Yani genel olarak 16 yılın sonunda toplamında da Rusya ilişkilerinde bu politikanın Türkiye'ye hayırlı bir şey izlemediğini ortaya koymak durumundayız. Bir taraftan da Batı ile olan ilişkilerinin de önemli ölçüde yıprattığı ve yani iki cami arasında bir beynamaz konumuna geldiğini açıkça söylemek mümkün. Hem Suriye'deki bir evvelki görüşmeler nezdinde tespit edilen o Soçi mutabakatı çerçevesi temas noktalarının gerisine düşmüştür. Aynı zamanda yani aradan çekil, biz rejimle baş ederiz denecimizden 10 gün geçmedi herhalde. Putin'e söyledim ki aradan çekil, bizi baş başa bırak. Şimdi bütün bu politikalar birbirine eklemlendiğinde genel olarak Türkiye'nin son 2010'dan itibaren hem otoriterleşme hem de yüzünü batıdan doğuya çevirme siyasetinin sonuna gelindiğini söylemek pekala mümkün. Çünkü Türkiye burada Kremlin'in, Türkiye burada Rusya'nın koyduğu şartlara uyum sağlamaktan başka bir durumu söz konusu değil. Bununla beraber özellikle S-400 meselesi, askeri işbirliğine girilmesi, enerjideki olan bağımlılığı, yani Ukrayna meselesinde mesela ambargo konduktan sonra Türkiye bu Batı'nın koyduğu ambargoya katılmadı. Çünkü gerçekten hem ekonomik ilişkileri bu ambargoya katılma imkanı tanımıyordu. Ona rağmen ilişkiler devam etti. Türkiye bugün Rusya önemli ölçüde ekonomik olarak bağımlı bir ülke. Siyasi olarak da bağımlı olduğu bu Suriye meselesinde ve Libya meselesinde kendini göstermekte.
Evet, bir de şeyi de eklemek lazım. Belki Yıldıray Uğur da Karar gazetesinde değinmişti buna. Yani gerek Kıbrıs harekatları sırasında ve gerekse de Refah faciası hariç tutulursa bu iki şey tek bir kere de Türkiye'nin bu sayıda kayıp verdiği en büyük olaydı bu son şeyde, Suriye'deki 34
Refah faciası derken
İkinci Dünya Savaşı sırasında.
Batırılan gemiyi kastediyorum.
Evet, batırılan gemiyi kastediyorum. Yani bir seferde çok sayıda askeri personelin, denizcinin, birinin Refah'ta olduğu gibi denizcinin şeyde de Kıbrıs harekatları sırasında da çarpışmalarda EOKA'cılarla, evet. Enosis vesaire. Yani 34'tü, sonra 36 en az şehit olduğu söylendi.
Bizzat Erdoğan açıklama yaptı. Son bir ayda 56 şehit verdi.
Evet. Yani bu tek bir olayda da 34 ya da 36 idi yani.
Evet. Tek bir olaydaki kayıplar bakımından ciddi bir kayıp. Refah tabii henüz kimin batırıldığını bilmediğimiz bir şeydir, faciadır. Sorunuz var mıydı?
Hayır, yok yani bu var. İlişkiler açısından tabii bu da problem yaratıyor yani.
Yani burada altın çizilmesi gereken şey gerçekten bu 16 yıl boyunca izlenen Avrasya politikası, Avrasya'ya daha yakın olma, Rusya'ya daha yakın olma, işte Şanghay Beşliği'ne bizim yolumu diye yalvarıldı neredeyse, bir iki sefer yalvarıldılar. Bunlar birbirine karışıldı. Bunları geçmiş programlarda çok konuştuk ama bu Moskova, yani şu ana kadar Erdoğan ve iktidarı Rusya'da olan ilişkilerinde kendisine büyük bir alan kazandırmadığının farkında. Ve bütün dünyada bunun farkında. Böyle baktığınızda Türkiye'nin önümüzdeki dönem iç ve dış siyasetinde bunun etkilerinin görülmesi muhtemeldir. Ama bu siyaset değişikliğini, bu rota değişikliğini ya da rota değişikliğini bu iktidarın yapması, bu rejimle yapması mümkün değil. Dolayısıyla bir iktidar değişikliğine, iktidar transferinin önümüzdeki dönemde olabileceğini düşünmek pekala mümkün. Bu iktidar transferi de dediğim gibi Türkiye'deki yani iktidarın kendi içinde yapabileceği bir transfer ya da bugünkü iktidar bloğu içinde yapabileceği bir transfer değil. Zaten o transferi yapmaya kalktığında o iktidar bloğunun içerisinde de belli problemler başlayabilir. Dolayısıyla bir milat olarak görmek pekala mümkün. Bu Rusya aşkının, Rusya ile Suriye meselesine bir eklemleşen bu meselelerin önümüzdeki dönemde iç siyaseti yansıması, iç siyasette bu transferin gerçekleşmesi açısından pekala mümkün. Çünkü Erdoğan bir daha Batı'ya yanaşmasında çok istediğini oradan da alamayacak bir lider pozisyonunda. Ve bu transferin de şu anda memnuniyetsizlerin ittifakından geçtiğini de altını çizmek lazım. Bugün de kendi içinden çıkan, kendi başbakan yardımcısı, eski cumhurbaşkanı ve başbakan Abdullah Gül'ün desteklediği Babacan'ın denli partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na veriliyor. Çarşamba günü de onun tanıtım toplantısı olacak. Muhtemelen de izleyeceğiz.
Yani adı da belli olmuş zaten.
Efendim?
Adı da belli olmuş.
Evet. Deva değil mi?
Deva.
Şey. Deva.
Evet.
Deva. Derde deva herhalde.
Diyor. Derde yani. Deva. Evet. Yoksa deva diye.
Demokrasi ve Atılım Partisi. Deva.
Evet, derde deva diye, ama bir de ilaç şirketi adıyla karışmasın. Deva diye bir ilaç şirketi yok muydu?
Eskiden vardı, evet.
Evet, ben hiç bilmiyorum.
Hala, ben bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum. Herhalde bayağı iptal olmuştur artık. Ama ilaç gibi gelecekse deva iyi.
Olur yani.
Evet, fakat bu arada da mülteci krizi had safhada devam ediyor. Muazzam bir problem. Yani yeryüzünün en önemli problemlerinden bir tanesi, insanların yerlerinde, yurtlarında barınamadığı için göç etmek durumunda ve bayağı bir çeşit piyon olarak kullanılıyorlar. Mülteci krizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan farklı bir sonuç elde etmek için Brüksel'e gidiyormuş bugün. Avrupa Birliği yetkilileriyle son mülteci kriziyle görüşmeler yapmak için buluşuyor. Bu kez farklı bir sonuç bekliyoruz ifadesini kullanmış. Ama Avrupa Birliği'nden de dış politika yüksek temsilcisi Josep Borrell ya da Josep, mülteciler konusunda Türkiye'ye ilave mali yardımların ele alınabilmesi için önce Avrupa sınırlarına insan akınının durdurulması gerektiğini söylemiş ve oyuna son verin demiş. İnsanlara Avrupa'ya gidin, kapılar açık denilmemesi gerekiyor, bu oyuna son verilmeli diye sert bir ifade kullanmış.
Yani burada belki bir şey daha vurgu yapmakta fayda var. Hani bu demokrasi meselesi Avrupa Birliği'nde de eskisi kadar önde tutulan bir mesele değil. Yunanistan'da sadece bir hükümet var ve Avrupa Birliği alenen Avrupa Birliği'nin kalkanı dedi. Yunanistan hükümetin evet. uygulamalarına ciddi destek veriyor bir dizi hükümet.
Evet, bunu da nasıl halledeceğiz bilmiyorum.
Valla yani. Şunu söylüyorum ben, yani Rusya ile olan bu muhteşem birlikteliğin sonunda böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Suriye politikanız, mülteci politikanız, Libya politikanız, Batı'dan uzaklaşma politikanız saymayın. Bunlar gittikçe iflas ediyor. Bu böyle bir iflasın, politik iflasın sonucunda bir dönüşüm söz konusu oluyor ülkelerin tarihlerine baktığımızda. İçinde bulunduğumuz süreçte bu dönüşüme katkıda bulunabilir. Yeter ki memnuniyetsiz muhalefetin güçlü bir ittifak kurması söz konusu olabilsin. Zaten Erdoğan'da peşi sıra gelen iç ve dış siyasal yaklaşımlarının iflasları sonucunda baskı ve tersliği artırıyor. Vitesi artırıyor. Gazeteciler tutuklanıyor. Oda TV özgürlüklerin kırıntısı dahi kalmıyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de hem ekonomik baskı çok ciddi boyutlarda. Türkiye eskisi gibi borçlanamıyor, ucuza borçlanamıyor. Ucuza borçlandığı dönemlerde mültecileri kabul edip işte nereden çıkarttığını da bilmiyoruz ama bir 40 milyar dolar lafı var, harcadı. Şimdi bu göçmen mülteciler Türkiye'nin elinde ve kapıdaki göçmenlerle birlikte Erdoğan'ın bu politikası da iktidarın bu politikası da sonuç vermemiş gözüküyor. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz sınır boyundaki gidin artık diyor. Suriye'den de alttan da kurtul diyor. Yolu aç oraya gitsinler diyor. Ve yeniden Brüksel'e gidiyor ki işte bana para ver diyor. Doğru bu konuda Avrupa Birliği ve Batı'nın Suriye'de göçmen ve mülteci konusunda bu kadar duyarsız bir dönemi hatırlamıyorum. Bu konuda Suriye'de de bir güçlü bir pozisyonu yok. O pozisyonu zaten Rusya doldurmuş durumda. Aynı zamanda mülteci sürecine de baktığımızda geçtiğimiz 2011'den beri başlayan Suriye sürecinde burada da eksikliğini görüyoruz. Şimdi Suriye politikası da mülteci politikası da AKP'nin iç siyasette sürekli kullandığı bir araç olarak karşımıza çıktı. Suriyeli mülteciler çok yönlü bir siyasal kullanım imkanı Adalet ve Kalkınma Partisi için çift taraflı kullandı. Hem ne yaptık? Kucak açtık. Onlar bizim misafirimiz, bakımlarını üstlendik. Bölgesel gücüz biz dedik. Kuvvetli devletiz. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Sahip çıktık. Hem dinin hem milliyetçi duygularımızla anaç bir ülke pozisyonu yarattık. Yeni Osmanlıcılık. Kardeşlerimize sahip çıktık. Esed'i devireceğiz. İşte biz namaz kılacağız orada şu anda. Peki mülteciler geldiğinde Türkiye ekonomisi ucuza borçlanabiliyordu. Bu kaynak akışı uygundu. Ayırmak kolaydı. Kolay borçlanma dönemindeydik. Şimdi o dönem geçti. Elinde bulunan 4 milyona yakın mülteciye artık ona kaynak ayırma imkanı yok. Baş edemiyoruz diyor zaten. Masraflar artmaya, kalıcı olmaya başladı. Dolayısıyla bu politikanız da bütün diğer politika setleri gibi Rusya, Suriye, Libya gibi mülteci politikanızda bir mutlu son yok. Tüm bunlar yani bu aynı zamanda iki düveli muazzamaydı değil mi?
Büyük devletler. Düveli muazzama evet, büyük devletler.
Evet, büyük devletten de onu ona kırdırmanın, oradan bir kurnazca pay almanın, bu oryantal dansın sonuna da gelindi. Rusya ile olan ilişkide artık Türkiye Rusya ile olan ilişkisinde ikinci kez, yani uçak düşürme olayından sonra bu ikinci kez Kremlin'in kendisinin üzerinde koyduğu üstünlüğü kabul etmek zorunda kaldı. Aradan çekil Putin aradan çekilmiyor. Putin diyor ki sen Suriye ile anlaş, sen Esed'le anlaş. Putin diyor ki ben burada olduğum müddetçe senin bu hedeflerin olmaz. ve eğer benim de kötü olur. Yani, sonuçta bütün bu süreçler Rusya ile ilişkilerin en üst düzeyde ne dedi? Tavan yaptı dedi, değil mi? Borsa dili kullandı Erdoğan.
Öyle mi? Ha, ben fark etmemişim. Evet. Tavan yaptı.
Tavan yaptı dönem dedi.
Bir borsacı.
Bu tavan çöktü. Tavan şöyle çöktü. Yani benim izin verdiğim sınırlar içerisinde tavan yapabilirsin Erdoğan dedi. Onun dışında bu sınırlar içerisinde kalırsan sen ne esnek politikamı ama benim işime karıştırmam seni dedi. Dolayısıyla bütün bu Moskova ateş neydi silahların susması değilim ateşkes değil bu süreç birbiriyle tetikleyen bütün bu siyasi dış politika iddiaları içeride bakın iki tane çok önemli partisinin içerisinden kendinden önceki başbakan, kendinden önceki cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanlığı yapmış, ekonomiden sonra başbakanlığı yapmış üç önemli figür siyasetinin dışında, onun karşısında. Bütün bunlar iflas eden politika setleri zincirinin bir karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla siyasi analizi yaparken bence tarih bazen içinde yaşarken tarihin olup olmadığını bilemiyoruz ama ben Rusya'da Avrasya politikacılığının sonuna gelindiğini, sondan bir haber yaşandığını ve aslında Moskova mutabakatı bir milletan bir hizmet milat. Hani savaşta kazandık, sulhta kaybettik hikayesi Rusya ile Prut Savaşı'nda söz edilir hatırlarsın.
Evet, Prut.
Ben geriye o kadar
Prut muahidesi.
Burada bir rakam veriyor. Bir rakamı veriyor Cumhurbaşkanı. Şu kadar 3000 tane rejim askerini etkisiz hale getirdik. Şu kadar getirdik. Yani bir başarı şeyi getiriyor. Ve ama bu kadar kayıpları niçin verdiğimizin herhalde tarih bunu sorgulayacak. Önümüzdeki süreçte bunu sorgulayacaktır.
Evet. Göçmen meselesine giremeyeceğiz. Süreyi bitirmiş olduk ama Soylu İçişleri Bakanı iklim krizine hiç değinmeden iklimden bahsetmiş. Havalar kurak gitti. Meriç'teki su seviyesi 45 santimetreye düştü. Siz bundan sonra olacaklara bakın demiş ve bir de Gezi döneminde kullanılan bir sloganı kendisi benimseyip konuşmuş. Bu daha başlangıç demiş. Bakalım ne olacağını göreceğiz. Siz bundan sonra olacaklara son bakın demiş.
Son bir haber gördüm. Tam da okuyamadım ama Güney Kıbrıs yani Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan sınırına asker göndermeye karar vermiş.
Öyle mi?
Evet. Oo. Yani orada mültecilerin geçişini engellemeye yardımcı olmadı.
Kıbrıs Cumhuriyeti yani.
Evet. Güney Kıbrıs. Yani dünyanın Kıbrıs Cumhuriyeti.
Evet, ekonomik durumda çökmüş durumda zaten korona virüsüyle ama onu daha sonra konuşuruz herhalde.
Evet, biraz FED sonrası ki FED'in aldığı kararları bu korona nedeniyle aldığı kararların hem Türkiye hem dünya ekonomisi ama yavaşlama olacağı muhakkak. Türkiye ekonomisinde de zaten yavaş giden ekonomiyi canlandırmak için kamu kaynaklı özel talep kaynaklı bir artırma imkanı son çeyrekte oldu. Ama o da cari açışı neyse onları daha sonra
gireriz. Evet, gireriz. Peki çok teşekkür ederiz.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.